Ayrım 16. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 123. Matthew, bunu ben de kendi kendime söyledim kaç kere dedi. Fırsatın hiç gelmeyeceğini, ya da çok çok geç geleceğini, ya da fırsat diye bir şeyin zaten var olmadığını çok düşündüm. O halde? O zaman ben de zavallı sersemin biri olarak yaşamakta devam ederim. Brune kalktı. İşte dedi. İşte, işte arkadaşım. Seni gördüğüm için gene de mutluyum. Matthew da kalkmıştı. Hemen böylece kalkıp gidemezsin. Birkaç dakikan daha vardır. Brune saatine baktı. Geç bile kaldım dedi. Bir sessizlik oldu. Brune terbiyeli bir tavırla bekliyordu. Hayır gitmesin. Onunla konuşmam gerek diye düşündü Matthew. Ama söyleyecek bir şey bulamıyordu. Bana gücenmemelisin dedi. Yok canım. Ne diye güceneyim? Benim gibi düşünmek zorunda değilsin ki. Matthew üzgün, hayır dedi. Doğru söylemiyorsun. Ben sizleri bilirim. Sizin gibi düşünmek zorunda sayarsınız insanları. Serserinin, hayvanın biri olmamak şartıyla tabii. Beni de serseri ve budala buluyorsun ama söylemiyorsun. Çünkü söylemekte yarar olmadığına inanıyorsun. Brune gülmeye çalıştı. Senin serseri olmadığını biliyorum. Yalnızca toplumdaki sınıfından sandığım kadar kopmuş olmadığını düşünüyorum. Konuşurken kapıya doğru yürümüştü. Matthew, bu sabah beni berbat halde gördüğün için buraya beni görmeye ve bana yardım elini uzatmaya gelmen beni ne kadar sevindirdi bilemezsin dedi. Haklısın Brune. Biliyor musun? Haklısın. Yardıma ihtiyacım var. Ama senin yardımına. Karl Marx'ınkine değil. Seni daha sık görmek, seninle uzun uzun konuşmak isterim. Bu mümkün değil mi? Brune gözlerini ondan kaçırdı. Ben de isterim dedi. Ama o kadar vaktim oluyor ki. Matthew düşündü. Gayet tabii. Bu sabah bana acımıştı. Ben onun duygularını ters çevirdim. Şimdi gene birbirine yabancı iki insan olduk. Onun değerli vakti üzerinde benim en küçük bir hakkım yok artık. Düşünmeden söyleyiverdi. Brune unuttun mu? Sen benim en iyi arkadaşımdın. Brune kapının tokmağıyla oynuyordu. Ya bugün buraya niçin geldim sanıyorsun? Eğer önerimi kabul etseydin, birlikte çalışabilecektik. Sustular Matthew. İçi içini yiyor diye düşündü. Bir an önce gitmek istiyor. Brune ona bakmadan devam etti. Ben seni severim dedi. Seni beğenirim de. Yüzünü, sesini, ellerini severim. Sonra aramızda anılar var. Ama ne yapalım ki bu işimiz açısından hiçbir anlama gelmez şu anda benim dostlarım, parti arkadaşlarımdan ibarettir. Onlarla ortak olduğumuz, paylaştığımız tüm bir dünya var aramızda. Matthew, benimle aranda paylaşılmış bir şey kalmadığına mı inanıyorsun diye sordu. Brune yanıt vermeden omuzlarını kaldırdı. Bir sözcük, yalnızca küçük bir kelime söyleyebilirdi ve Matthew o kelimeyle her şeyi yeniden bulmuş olurdu. Brune'nin dostluğunu yaşaması için gerekli nedenleri. Bu uyku kadar rahat, uyuşturucu, unutturucu bir şeydi. Matthew birden ayrıldı. Seni tutmayayım dedi. Vaktin oldukça beni görmeye gel. Elbette. Sen de eğer fikrini değiştirecek olursan iki satır yazarsın bana. Tabii dedi Matthew. Brune kapıyı açmıştı. Matthew'ye gülümsedi ve çıktı. Matthew en iyi arkadaşımdı diye düşündü. Gitmişti. Bir gemici gibi elini kolunu sallayarak yalpa vura vura sokaklardan yürüyordu ve sokaklar birer birer gerçekleşiyordu. Ama odanın gerçekliği onunla birlikte yok olmuştu. Matthew baştan çıkarıcı yeşil koltuklarına, iskemlelerine, yeşil perdelerine baktı. Gelip benim koltuklarıma oturmayacak, parmakları arasında sigarasını çevirerek perdelerime bakmayacak diye düşündü. Oda yoldan otobüsler geçtikçe titreyen yeşil bir aydınlıktan ibaretti. Matthew pencereye doğru yürüdü, parmaklığa yaslandı. Düşünüyordu, kabul edemezdim. Ve arkasında oda kıpırtısız, durgun bir su gibiydi. Yalnızca başı suyun dışındaydı, sokağa bakarak düşünüyordu. Gerçek mi? Gerçekten kabul edemez miydim? Uzakta bir küçük kız ip atlıyordu. İp başının üstünde kocaman bir kulp gibi halkalanıyor. Sonra ayaklarının altında toprağa savuruyordu. Bir yaz ikindisi, ışık, sonsuz bir gerçek gibi soğuk ve hareketsiz, sokağa, damların üzerine yığılıp kalmış. Bir serseri, bir hayvan olmadığım kesin mi? Koltuk yeşil, ip kızın başının üstünde bir kulba benziyor. Bunlar tartışılamayacak kadar gerçek. Ama iş insanlara geldi mi, her şey tartışılabilir. Onların yaptıkları anlatılır, açıklanır. İster yüksek sesle, ister alçak sesle. Reddettim çünkü özgür kalmak istiyorum. İşte bunu böyle açıklayabilirim. Ya da bir takım inançlarım var diyebilirim. Yeşil perdelerimi seviyorum. Akşamları balkonumda oturup hava almayı seviyorum. Ve bunların değişmesini istemiyorum diyebilirim. Kapitalistlere kızmaktan hoşlanıyorum. Onların yok edilmesini istemiyorum. Çünkü onlar yok olursa kızacak bir şeyim kalmayacak. Öfkeli ve yalnız yaşamaktan, hayır demekten, her zaman her şeye hayır demekten hoşlanıyorum ve yaşanabilir bir dünya kurulmasından korkuyorum. Çünkü orada evet demekten ve başkaları gibi hareket etmekten gayrı yapacak bir işim olmayacak diyebilirim. Yüksek sesle ya da alçak sesle. Ama kararı kim verecek? Brune kararını verdi. O benim bir serseri, bir hayvan olduğum düşünüyor. Jacques da, Daniel de. Hepsi benim serserinin, hayvanın biri olduğumda kararlı. Zavallı Matthew, boku yedi, o serseri oldu. İpsizin biri oldu. Ben onlara hepsine karşı ne yapabilirim? Karar vermek gerek ama niye vereceğim? Az önce hayır dediği zaman kendini içten sanıyordu. Acı, ıstırap veren bir heyecan ta kalbinden yükselmişti. Ama kim, kim bu kör edici aydınlıkta heyecanın en küçük bir zerresini bile içinde saklayabilirdi? Bu bütün umutların sona erdiği ışıktı. Dokunduğu her şeyi sonsuzluğa mahkum ediyordu. Küçük kız sonsuzluğa kadar ip atlayacak, ip sonsuzluğa dek başının üstünde bir kup gibi halkalanacak, sonra ayaklarının altındaki toprağı sonsuzluğa dek savuracaktı. Matthew sonsuzluğa dek seyredecekti onu. Neye yarardı ip atlamak? Neye yarardı? Özgür olmaya karar vermek neye yarardı? Bu aynı ışığın altında insanlar Madrid'de, Valence'da pencerelerinin demirine yaslanmış, sonsuz ve kimsesiz sokaklara bakarak neye yarar diye düşünüyorlardı. Savaşa devam etmek neye yarar? Matthew odasına döndü. Ama ışık onun ardı sıra içeri girmişti. Koltuğum, eşyam. Masasının üzerinde yengeç biçiminde bir tablo vardı. Matthew onu canlıymış gibi iki parmağıyla tutarak kaldırdı. Yengeç biçimindeki tablo. Neye yarar? Neye yarar? Yengeci masanın üzerine bıraktı ve karar verdi. Ben sıfırı tüketmişim. 9. Saat 6'ydı. Daniel bürodan çıkarken bekleme odasındaki aynaya bakarak düşünmüştü. Gene başlıyor. Ve korkmuştu. Réaumur sokağı tavanı göğe açık bir koridor gibiydi. Duyulmayan, kayboluveren adımlarla yürünen bir koridor. Akşam sokağın iki yanındaki işanlarını boşaltmıştı. Yapıların kararmış camlarının ardında tanıdık hayaller bulunması korkusu yoktu artık. Daniel'in rahatlayan bakışları iki yanlı dimdik yükselen delik deşik taş duvarların arasından geçiyor, sokağın ufuktan alıp hapsettiği ince uzun pembe ve kubbeli gök parçasına kadar gidiyordu. Saklanmak kolay değildi. Réaumur sokağı için bile fazla göz alıcıydı. Mağazalardan çıkan iri, çok boyalı birkaç kadın açgözlü bakışlarla onu süzdüler. Daniel birden bedenini olduğu gibi duydu. Orospular diye dişlerini gıcırdattı. Kokularını duymaktan korkuyordu. Kadınlar yıkansalar da gene kokarlardı. Neyse ki bu sokakta onlara çok rastlanmazdı. Burası kadınlara göre bir sokak değildi ve erkekler ona aldırış etmiyorlardı. Yürürken gazetelerini okuyor, yorgun hareketlerle gözlük camlarını temizliyor ya da boşluğa bakarak tuhaf bir şaşkınlıkla gülümsüyorlardı. Bu biraz seyrek de olsa gene bir kalabalıktı. Ağır ağır akıyor, toplumun ortak alınyasıyla eziliyordu sanki. Daniel bu ağır akışa ayak uydurmuştu. Bu adamların uykulu, şaşkın gülümseyişini, belirsiz, korkulu alınyasını paylaşmış, kalabalığın içinde kendini kaybetmişti. Daniel'den çığ içindeki bir taneciğin yuvarlanışından doğan sağır bir gürültü kalmıştı geriye. O şimdi unutulmuş, gözden silinmiş, ıssız bir kıyı gibiydi. Marcel'e erken gitmek istemiyorum, biraz yürümeye vaktim var. Doğruldu, dimdik ve pervasızdı. Kendini bulmuştu. Kendini asla uzun zaman kaybedemezdi. Biraz yürümeye vaktim var. Bu kermese kadar bir gidip dolaşmaya vaktim var demekti gerçekte. Daniel epeydir kendini oyalayacak bir şeyler yapmamıştı. Zaten düşünmek bile gerekmez. Kermese mi gitmek istiyordu, öylesi giderdi. Giderdi çünkü kendini oraya gitmekten alıkoymak için en küçük bir istek duymuyordu. Bu sabah kediler, sonra Matthew, sonra 4 saatlik iç sıkıcı çalışma ve hepsinin üstüne gece Marcel. Dayanılır gibi değildi. Biraz acısını çıkarmalıyım. Marcel bir bataktı. Saatler süren vaaza katlanıyor, dinliyor ve evet diyordu. Evet, evet, her zaman evet. Ve fikirler kafasının içinde kayboluyor, yok oluyordu. O yalnızca görünen, dokunulan varlığıyla vardı. Bir budalaya. Biraz oynamak fena olmazdı. Bir ip bağlardı insan, ipi koy verirdi. O, kursaktan yapılmış eski zaman balonları gibi kocaman ve hafif havaya yükselirdi. Sonra ip çekilince geri döner, yerlerde ipin her hareketiyle sıçrayıp hoplayarak şaşkın budala yuvarlanır dururdu. Ama bu oyunu her seferinde bir başkasıyla oynamak gerekti. Yoksa insan usanır, tiksinirdi. Hem şimdi Marcel çürümüş gibi kokuyordu mutlak. Odasında durulmazdı. Zaten her zaman içeri girdiniz mi nefesinizi tutmak zorunda kalırdınız. Gerçekte odada koku falan yoktu. Ama insan gene de tam inanamazdı. Nefes borularının ta içinde, derinliklerinde bir küçük kuşku kalırdı ki bu astım yapardı insanda. Kermese gideceğim. Böyle 1000 dereden su getirmeye ne lüzum var? Bu çok doğal bir şeydi. Orada müşteri peşinde dolaşan karı kılıklı oğlanları seyredecekti. Sebastopol bulvarındaki kermes kendi alanında ünlü bir yerdi. Dura şirketinin kontrolörü sonradan öldürdüğü o küçük orospuyu orada tavlamıştı. Orada para makinelerinin önünde siftinerek müşteri bekleyen sıska oğlanlar, Montparnasse'daki meslektaşlarından çok daha gülünçtü. Bunlar ayaküstü pazarlıkla ayarlanan oğlanlardı. Yontulmamış, daha doğrusu ters taraflarından yontulmuş, kabadayılığa özenen, kırıcı, pis, çatlak sesli, miskince bir sinsilikle sokulgan, yalnızca bir 10 frank ve bir akşam yemeğine fit olmaya hazır piçler. Ve sonra bunların müşterileri, insanın baktıkça gülesi gelirdi. Özentili, yumuşak, kıvıl kıvıl, sesleri bal gibi tatlı, bakışları alçak gönüllü, kışkırtıcı, baştan çıkarıcı. Daniel onların o hor görülmüş, aşağılanmış ürkekliklerine dayanamıyordu. Hep mahkeme karşısında suçunu kabul etmiş gibi bir halleri vardı. Hep onları dövesi gelirdi. Kendi kendini suçlamış, mahkum etmiş bir adam. Çileden çıkarırdı insanı. İnsan onu biraz daha ezmek, içinde bir yerde kalmış son bir gurur döküntüsü varsa onu da ufalayıp yok etmek için tepesine vurmak, çiğnemek isterdi. Daniel parmaklıklara dayanarak durur, kımıldamadan onların genç sevgililerinin alaycı ve tembel bakışları karşısında çalım satıp koskoslanmalarını seyrederdi. Onlar Daniel sevgililerine göz koymuş bir rakip ya da oradaki orospulardan birinin pezevengi sanarak sinirlenirlerdi. Onların bütün keyfini kaçırmış olurdu. Daniel birden içinde bir sabırsızlık duydu ve adımlarını sıklaştırdı. Gene şenlik var diye düşünüyordu. Boğazı kupkuruydu. Çevresinde kuru hava yanıyordu. Gözleri bir şey görmez olmuştu. Bakışlarının önünde bir leke belirmişti. Kalın, yumurta sarısı bir aydınlığın anısı olan bir leke. İçinden bu iğrenç aydınlığı itmek ama aynı anda onu yakalamak geliyordu. Görmek istiyordu ama uzaktaydı. Alçak duvarların arasında bir mahzen kokusu gibi dalgalanıyordu. Réaumur sokağı bir anda yok olmuştu. Şimdi önünde yalnızca engeller vardı. Ağır ağır yürüyen insanlar. Bu bir korkulu rüyaya benziyordu. Ama korkulu rüyalarında Daniel hiçbir zaman yolun sonuna varamazdı. Uçuk renkli göğün altında taş kesilmişçesine Sebastopol bulvarına saptı, adımları yavaşlamıştı. Kermes, kocaman levhayı hemen gördü ve gelip geçen arasında tanıdık bir yüz görmek korkusuyla bir an bakındıktan sonra rahatlayarak içeri girdi. Bu dar, uzun, duvarlarının koyu renkli sıvasıyla bir antreponun haşin çirkinliğini ve ekşimsi kokusunu almış tozlu kocaman bir salondu. Daniel sarı aydınlığa daldı. Işık her zamankinden daha hüzünlü, daha kıvamlı, daha yapışkandı. Günün aydınlığı salonun üzerine çökmüş, çöreklenmişti. Daniel için bu deniz tutmasının rengiydi. Ona Palermo'ya giden bir gemide hasta, bitkin geçirdiği geceyi hatırlatırdı. Gözüne bomboş görünen makine dairesinden koyu sarı, vıcık vıcık bir buğ yükseliyordu. Hala bazı geceler rüyasında görür, sıçrayarak ve kendini tanıdık bir karanlığın içinde bulunca sevinerek uyanırdı. Kermeste geçirdiği saatler ona o korkulu rüyadaki gibi bir muar makinesi piston kolunun değişmeyen sağır vuruşlarıyla birlikte hızlanıyor gibi gelirdi. Salonda duvar boyunca dört yüksek ayak üzerine oturmuş kocaman kutular sıralanmıştı. Bunlar oyun makineleriydi. Daniel hepsini ezbere bilirdi. Futbol oyuncuları, ince bakır çubuklara takılı 16 tane küçük manken, polo oyuncuları, minyatür evler ve bahçeler arasındaki bezlen bir yol üzerinde koşturulan beyaz madenden küçük otomobiller, mehtaplı bir gecede bir damdaki 5 kediyi vurup devirecek 5 tabanca, elektrikli bir karabina, otomatik çikolata ve kolonya makineleri. Salonun dibinde 3 sıralı dizilmiş kinemaralar duruyordu. İri siyah harflerle filmlerin adları yazılmıştı. Yeni Evliler, Çapkın, Hizmetçi Kız, Güneş Banyosu, Yarıda Kalan Zifaf Gecesi. Gözlüklü efendiden bir adam sinsi adımlarla makinelerden birine sokuldu. Deliğe parayı atıp beceriksiz bir aceleyle gözlerini mika kaplı deliklere yapıştırdı. Daniel bunalmıştı sıcaktan, tozdan. Öte yandan duvara tek düze bir ritimle vurmaya başlamışlardı. Döndü ve sol tarafta fare kapanını gördü. Üstü başı hırpani genç çocuklar zenci boksörün karnının ortasında deri bir yastıkla bir kadran bulunan dev mankenin çevresine toplanmışlardı. Dört çocuktu. Biri sarışın, biri kızıl saçlı, ikisi esmer. Ceketlerini çıkarmışlardı. Kolları dirseklerine kadar sıvalı, küçük ve sıska pazılarıyla deri yastığa öfkeli yumruklar indiriyorlardı. Daniel'e kaçamak bir bakış fırlattıktan sonra daha da hevesle yumruklamaya devam ettiler. Daniel onlara yanlış kapı çaldıklarını anlatmak için dik dik baktı ve sırtını döndü. Sağda kasanın yanında arkadan gelen aydınlıkta ince uzun, benzi kül gibi bir genç adam gördü. Üzerinde bumburuşuk bir ceket, içinde pijama ceketi ve ayağında lastik çizmeler vardı. Onun müşteri avına çıkan oğlanlardan olmadığı besbelliydi. Oradakilerin hiçbirini tanımıyordu. Gelişi güzel girivermişti içeri. Böyle değilse eğer Daniel kellesini verirdi ve kendinden geçmiş otomatik vinç kutusunu seyrediyordu. Birkaç saniye sonra vitrinin arkasında renkli kağıtlara sarılı şekerlerin arasında yatan cep feneriyle fotoğraf makinesinin çekiciliğine dayanamamış olacak ki sessiz adımlarla makineye yaklaştı. Yüzünde sinsi adımlarla delikten içeri para attı. Sonra geri çekilerek gene düşündüklerine döndü. İnce uzun parmakları dalgın hareketlerle burun kanatlarını okşuyordu. Daniel çok tanıdık bir ürpertinin ensesinde dolaştığını duydu. Kendini seviyor diye düşündü. Kendine dokunmaktan zevk alıyor. En merak uyandırıcı, en çekici olanlar bunlardı işte. En basit hareketlerle bilinç haline gelmemiş gizli bir beğenilme isteğini kendi kendine karşı duyulan derin ve sır dolu bir aşkı dile getirirlerdi. Genç adam makinenin kollarını yakalamış, vinci usta bir hareketle çeviriyordu. Vinç tutuk ve felçli zorlanmalarla gıcırdayarak kendi üzerinde döndü, makine bütünüyle sallanmıştı. Daniel onun elektrik fenerini kazanmasını istiyordu ama makine bir yerinden güdük ve budala görünüşleriyle kuru fasulye tanelerine benzeyen bir avuç renk renk şeker akıttı. Genç adamın hevesi kırılmışa benzemiyordu. Ceplerini karıştırdı, bir 25'lik daha çıkardı. Daniel cebindeki son metelikleri harcıyor diye düşündü. Yemin ederim ki dün geceden beri açtır ama yok, olmaz. Bunu yapamazdı. Bu incecik, çekici, yalnızca kendi kendisiyle ilgilenen varlığın ardında yoksullukların, umut ve özgürlüklerin sır dolu dünyasını arayamazdı. Bunu yapamazdı bugün. Bu cehennemin ortasında, bu ölümü düşündüren aydınlıkta, duvara vurulan sağır derbeler kulaklarımda uğuldarken sonuna kadar dayanacağıma yemin ettim ben. Ama buna karşın Daniel, bu makinelerden birinin karşısında yapışıp kalmanın, ağır ağır cebindeki tüm paranın akıp gittiğini duymanın, sonra boğazı öfke ve şaşkınlıkla kupkuru tekrar tekrar ve tekrar saldırmanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyordu. Daniel bu kahredici baş dönmesini iyi bilirdi. Vinç çakalı ve ağır hareketlerle gene dönmeye başlamıştı. Bu beyaz nikel cilalı makinenin kendinden memnun bir hali vardı. Daniel korkmuştu. Bir adım attı. Elini genç adamın koluna koymak, kumaşı sert, kırpık kırpık, avcunun içinde duyar gibi oluyordu ve ona "artık oynama" demek isteğiyle kıvranıyordu. Korkulu rüya gene başlayacaktı. Bu sonsuzluk duygusu, bu duvarın ardındaki zafer tamtamları ve içinden yükselen, kabaran, bu her şeyden vazgeçmiş keder dalgasıyla, bu tanıdık tükenmeyen keder her şeyi her şeyi örtecek, kaplayacaktı ve ondan kurtulabilmek için günlerle, gecelerle acı çekecekti. Ama içeri bir adam girdi ve Daniel kurtuldu. Doğruldu, dikildi ve kahkahayla gülesi geldi. İşte geldi diye düşündü. Biraz şaşkındı ama gene de sevinmişti. Çünkü sonuna kadar dayanabilmişti. Adam coşkulu bir aceleyle, gövdesi dimdik, yalnızca dizlerini yumuşak hareketlerle bükerek yürüyordu. Daniel, sen korse giymişsin ahbap diye düşündü. 50 yaşlarında bir adamdı. Yaşamın yoğurduğu yüzünde halden anlar bir ifade vardı. Sinek kaydı tıraş olmuştu. Beyaz saçlarının altında şeftali yumuşaklığındaki derisi pespembe görünüyordu. Hafif kemerli güzel bir burnu ve bu yüze göre çok sert, çok miyop bakışları vardı. Rastlantının bakışlarıydı bunlar. Girişi salonda heyecan yaratmıştı. 4 küçük haydut aynı günah kokan masumiyetle dönüp baktılar ve sonra dev zencinin karnına yumruk sallamaya devam ettiler. Ama akılları başka yerlerdeydi. Adam bir an içinde biraz da sertlik okunan ölçülü bakışlarını bu yüzlerde dolaştırdı. Sonra döndü ve futbol oyununa doğru yürüdü. Demir çubukları çevirdi ve onu oraya iten çocuksu hevesle alay eder gibi gülümseyerek küçük mankenlere baktı. Daniel gülümseyişi gördü ve ta kalbine bir bıçak yemiş gibi oldu. Bütün bu kaçamak davranışlar, bu yalanlar onu iğrendiriyor, onda kaçıp gitme isteği uyandırıyordu. Ama bu bir an süren bir duyguydu. Fark etmeden, elinde olmadan yapılmış bir kaçma hamlesiydi. Buna alışıktı. Parmaklar rahatça yaslandı ve adama anlamlı bir yüzle baktı. Sağında pijama ceketli genç cebinden 3. bir 25'lik çıkarmış ve bencin çevresinde küçük ve sessiz manevrasına yeniden başlamıştı. Yakışıklı ihtiyar oyun kutusuna doğru eğilmişti. Küçücük tahta futbolcuları parmaklarıyla okşuyordu. Hemen harekete geçip değerini yitirmek istemiyor, beyaz saçları ve açık renk güzel giysisiyle bu genç sinekleri üzerine üşüştürecek kadar çekici bir pasta olduğunu biliyordu anlaşılan. Gerçekten zenci boksörün önündeki grupta birkaç dakika süren gizli bir görüşme oldu. Sonra sarışın, küçük arkadaşlarından ayrıldı. Ceketini giymemiş, omuzlarını atmıştı. Elleri ceplerinde salına salına adama yaklaştı. Korkak ve tetikte bir hali vardı. Kalın kaşlarının altından bakan gözlerinde bir köpeğinkini andıran manalar parlıyordu. Daniel oğlanın etli sarılarına, acemi bir sakalın gölgelediği kocaman sağlıksız kül renkli köylü yanaklarına tiksintiyle baktı. Bir kadın bedeni bu diye düşündü. Ekmek hamuru gibi yoğrulur. Yakışıklı ihtiyar onu evine götürecek, yıkayacak, sabunlayacak, belki kokular da sürecekti. Düşüncelerinin burasında Daniel içindeki öfkenin yeniden kabardığını duydu. Boks oyları diye söylendi. Genç çocuk yakışıklı ihtiyarın birkaç adım ötesinde durmuştu. O da birden futbol kutusuyla ilgilenmiş görünüyordu. İkisi de eğilmişler, birbirleriyle ilgilenmez görünerek demir çubuklara meraklı gözlerle bakıyorlardı. Genç adam birkaç saniye sonra içinden bir karara varmış göründü. bir düğmeyi çevirdi ve çubuklardan birini döndürdü. Dört küçük futbolcu birden yarım daire şeklinde toplandılar. Başları aşağıda, ayakları yukarıda durdular. 16. ayrımın sonu, sayfa 131.